Ayrım 11. Anadolu'nun kadın erenleri Nezihe Araz. Sayfa 163. Günlerden bir gün artık Rabia hasretini daha fazla dayanamayacağını anlayan Ferhat kızı karşısına aldı. Oturduğu sedire onu da oturttu ve sordu. Seninle evlenmek için yanıyorum. Sakın kölelikten, efendilikten dem vurma. Aramızda hiç fark yok. Ben de senin kölen oldum. Sana aşığım. Düşün. Sen ne dersen o olsun ama düşün. Rabia yorulmuştu bu istekten. Ben haddimi biliyorum efendim dedi. Buna hazır değilim. Kölen de olsam, azatın da olsam evlenmeye gücüm yok. Arzum da yok. Bunu anlaman için her şeyi yaparım. Su da taşırım, odun da taşırım, çamaşır da yıkarım. Ferhat hüzün ve çaresizlik içinde yürüdü gitti. Ama az sonra da onun ağabeyi Selman kızın tepesine dikiliverdi. Artık Rabia'nın da dayanma gücü kalmamıştı. İzin almadan birinin evine girmek, cehennem ateşine bakmak demektir dedi. Annem bize öyle öğretti. Ne istiyorsun? Selman, can yakan bir kölesin sen. Azat edilsen de ruhun köle. Ama bakıyorum aynı zamanda büyük bir çıkarcısın. Ferhat'ı türlü yollardan yiyorsun. Bu nedenle seni affedemiyorum. Kardeşim senin yüzünden acı çekiyor. Seni bu nedenle affetmiyorum. Bunun acısını da ben sana çektireceğim. Çekeceksin, bil bunu, diyor ve kapıyı kızın yüzüne kapatıp çıkıyor. Yine bugünlerde bu kez ders verdiği oğlanlardan birinin babası çalıyor Rabia'nın kapısını. Sedire oturur oturmaz da Rabia kadın diye başlıyor söze. Benim oğlumu bu kadar ince, bu kadar güzel yetiştiren kim acaba diye çok merak ettim de geldim. Biraz söyleşmek için destur var mı? Mevla'nın sana ihsan ettiği bu erdemler, biliminin ve de bu güzel ahlakın bir kelimesini olsun bana öğretir misin? Rabia güldü. Ben de her insan gibi bir insanım. Benim bir ayrıcalığım yok. Beni çocukken kaçırdı, esirciler ve sattı. Benim sahibim yüreği güzel bir insanmış. Bana bir iyilik etti ve beni azat etti. İşte ben, azat olalı beri her işimi kendim görür, kısmetimi kendim ayarlarım. Tanrım ne verirse o bana yeter. İyilik eğirir, iyilik dokurum. Doğduğumdan beri iki akçeyi bir elime almadım. Korktum ki ikisi bir araya gelir de beni Tanrı'nın yolundan ve aşkından geri bırakır diye. Bunları hayretler içinde dinleyen adam, arınmış, tertemiz olmuş gibi rahatlıkla olanları karısına anlatır. Bu ve buna benzer olaylar az zamanda evden eve yayılmaktadır. Kimileri duyduklarına inanır, hoşlanır, kimileri de Rabia hakkında söylenenlere "Tuh Allah cezasını versin" diye tükürür. Günün birinde yörenin kadınları bir araya geldiler ve bu toplantıya Rabia'yı da davet ettiler. Niyetleri onu konuşturmak, belki de nasıl bir kadın olduğunu kendi ağzından öğrenmekti. İçlerinden yaşlıca bir tek kadın çevresindekilere şaşırmış, hatta öfkelenmiş soruyordu. Madem henüz gelmedi, kızlar, kadınlar, soruyorum size, ne istiyorsunuz bu kadından? Ne yaptı size? Biri hemen atıldı. Neden erkekler, yani hepimizin erkeği onunla bu kadar meşgul? Ben kıskanıyorum. Bir başka kadın, ben ayıplıyorum dedi. Öteki, yok olsun gitsin, dirliğimiz bozuluyor diye fetva verdi. Bunlar olurken Rabia gelmiş, kapının yanına sinmiş, söylenenleri dinliyordu. Bir ara dayanamadı. Benim de söz hakkım var mı diye sordu ve şaşırıp kalan kalabalığa bakmadan söze başladı. Kardeşlerim, korkmayın. Ben onların aynası gibiyim. Bana bakar, kendi çirkinliklerini görürler. Demek ki bu yüzden olanlar benimle meşgul oluyor. Kardeşlerim, ablalarım, dünyayı kötüleyip duruyorsunuz. Dünyanın nesiyle uğraşıyorsunuz, bilemiyorum. Kadınlar buna karşılık diyorlar ki, sen çok ibadet ediyormuşsun. Bizim suçumuzu mu, yoksa kendi suçlarını mı affettirmek için yapıyorsun bunu? Rabia güldü. Bak kardeş dedi, ben kötü ve akılsız bir köle gibi ibadete de aşka da esir olmak istemiyorum. Ben Tanrıma, Sadece özlemimden, sevgimden ve hayranlığımdan dolayı ibadet ediyorum. Eğer cehennemin ateşinden korktuğum için yapıyorsam, Tanrım beni o ateşle yaksın, yok etsin. Eğer cennetini kazanmak istediğim için çırpınıyorsam, beni cennetinden mahrum etsin, sonra da beni yok etsin. Ama ben ona sırf sevgimden, inancımdan, aşkımdan kulluk ediyorum. Benim doğrum bu. Umutsuzluğa gerek yok bu dünyada. Üzülmeyin, sizin erkeğiniz bir kadına haksızca yüreğini, yakasını kaptırmışsa, siz onun hastalığına çare arayın. O zaman Allah elbette bir gün onun duygusunu ve sevgisini size çevirecektir. Kadının biri sordu, kendi deneyimlerini mi anlatıyorsun bize? Bakın dedi Rabia, ben sadece ibadetlerimi muhabbete çevirdim. Sadeliği inanca, işe dönüştürdüm. Çekişmeyi, dövüşmeyi, küsmeyi iki kelimeyle değiştirdim. Ve muhabbet dedim, af dedim. Bir başka kadın, senin dünyanda yaşamak demek bu mu? Diye sorunca Rabia güldü ve evet dedi. Ben yaşamı Tanrı aşkına söylenen latif bir şiir gibi görmeye başladım. Bu yüzden başladım. Ruh huzurunu böyle buldum. Benim için yaşam muhabbettir. Kudret ise Tanrı'dır. Bu ikisi yetiyor bana. Kimse diyecek laf bulamadı. Belki de kimileri pek anlamadı onu. Yalnız gencecik bir kız, sözü böylece bağladınız ama ağzınızdan hiç düşürmediğiniz ibadete ne oldu? Bunu açıklayamadınız diye sorunca Rabia, dost dedi, Tanrı seni kutsasın. Beni de affetsin. Heyecandan unuttum. Evet, ibadet. Unuttum. Şimdi kısası. Aşk beni sonsuzluğa götürür. İbadetin anlamı ise bence sadece aşktır. Anlatabildim mi? Bu toplantıdan çıkıp evine gittiğinde üzgündü. Yorgundu, yalnızdı. Birkaç gün evinden çıkmadı. Kimseyi görmedi. Kimseyi kucaklayamadı. Ama bir de baktı ki insanları hangisi olursa olsun çok özlemiş. Yeniden uyanık, heyecanlı, sevecen bir havayla onları aramaya, yüreğini kavuran sonsuz bir aşk ve sonsuz bir saygıyla çevresine ışık saçmaya başlamıştı. Huzurludur artık. Anlatmak istediği ilkeler ise o günlerde şöyleydi. Hakkı, Tanrı'yı yani halkta sevmedikçe sevemezsin. Hakkı, halkta, insanda görmedikçe bilemezsin. İnanma başka şeylere. Sularda yürüyebilmek balıkların hüneridir. Havada uçabilmek kuşların marifetidir. Gel biz insanda birleşelim. Bir olalım, birlik olalım. Sevelim, sevilelim. Bütün bu olanları eşlerinden, kız kardeşlerinden dinleyen erkekler takımı bir gün sufiler sohbetinde birleşince bu konuyu açtılar. Ve bu ilgi çekici hanımı bir de biz sınava çeksek nasıl olur diye tartışmaya başladılar. Hem akıllı, hem bilgi, hem de çok güzel olduğunu, çok kişinin kabul ettiği bu hanımı sıkıştırmak, ne olduğunu anlamak ve neden kadınlığını unutarak erkeklerin önünü kesmeye çalıştığını öğrenmek istiyorlardı. Rabia kendisine yapılan daveti kabul etti ve tam hanım hanımcık bir görüntüyle sufi toplantısına katıldı. Ona ilk sorulan soru şuydu, hanım kardeşimiz, bu dünyada ne ilersin, nasıl yaparsın? Rabia açık seçik verdi yanıtını, geçici olduğunu bilirim, o yüzden sadece kalıcı olan Tanrı gerçeğini yaşarım. İkinci soru şöyle geldi, hakkı seversin de şeytanı kendine düşman mı tutarsın? Allah aşkı benim gönlümü öyle doldurmuştur ki, orada hiçbir şeytanın düşmanlığına yer yoktur. Ayrıca biz insanlardan başka şeytan varsa, onu da Tanrı yaratmadı mı? Sorular işte böyle böyle yürüdü gitti. Her soruya verilen yanıt, erkek takımını bir başka şaşırtıyordu. Vakit ilerledikçe, başta Rabia, herkes yoruldu. Ve sonunda sufilerin en akıllısı bilinen bir erkek, son soruyu sordu o güzel kadına. Herkes bilir ki, erkeklerin tek bir nefsi vardır. Buna karşılık 9 aklı vardır. Kadınların ise 9 nefsi vardır ve bir aklı. Buna ne diyorsun? Rabia artık dayanamamıştı ve gülüyordu ince ince. Beyler dedi, çok tuhaf bir şey sordunuz. Nasıl oluyor da kadın kesimi bir aklıyla 9 nefsini idare edebiliyor da? Siz erkekler 9 aklınızla bir nefsinizin üstesinden gelemiyorsunuz. Nasıl olabiliyor bu? Nedense erkeklerin hepsinin başı önüne eğilmişti. Rabia evine dönerken yol boyu tatlı tatlı gülüyordu. Bir başka gün elinde küçük bir ekmek torbasıyla evine dönerken genç, terbiyeli, sakin görünüşlü bir adam onu izlemeye başladı. Rabia'yı uzaktan tanıyordu ama tanışmamıştı. Bugün fırsatı kullanıp onunla iki laf edebileceğini umuyordu. Adamın ayak sesleri iyice duyulur olunca Rabia başını çevirdi, durdu ve sordu. Efendi, bana bir şey mi sormak isterdin? Bir şeye ihtiyacın mı var? Şaşıran adam kekelemeye başladı. O kadar güzelsin ki, yaktın beni, sana vuruldum. Artık seni bırakamam. Adın ne senin? Diye sordu Rabia hiçbir aksilik göstermeden. Meğer Ömer'miş. Rabia, Ömer Efendi dedi. Arkamızdan az sonra benim kız kardeşim gelecek. İnan ki o benden çok daha güzeldir ve çekicidir. Bir de onu gör deyince Ömer yerinden oynadı. Ve hani nerede diye arkasını dönüp yolu aramaya başlayınca Rabia derin bir nefes aldı. Ve Ömer'e dedi ki, işte dost, dünya budur. Daha iyisinin kokusunu alınca öncekini bırakıp yüzünü ona dönüverir ve çekip gitti. Yol üstünde böylece kalıveren Ömer, öylesine utanmış, şaşırmış ve bozulmuştu ki kendini tokatlamak istiyordu. Bu öfkeyle Sufi grubundan bazı arkadaşlarının o sıra oturduğu kahveye geri döndü. Attar, İbrahim Ethem, Süfyan, Hasan Basri, Malik ve Safa adlı delikanlılar hala oradaydı. Doğdum doğalı, hiç bu kadar mahcup olmadım bilesiniz ey ahali diyerek oturdu yerine. Dostlarının hepsi şaşırmıştı. Ömer terini sildi ve anlattı, anlattı. Ardımdan kız kardeşim geliyor, o benden çok daha güzel deyiverince, Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım, ötekine doğru havalanmaz mıyım? Hepsi birden gülmeye başladılar. Sonra Sefa adlı genç cebinden bir kağıt çıkardı ve bunu bizim oğlanın okuma defterine yazmış bu kadın dedi. Buyurun okuyun. Süfyan kağıdı kaptı ve okudu. Bir büyük aşka düştüm ben. Nasıl anlatsam? Kime anlatsam korkmadan? Korkulacak ne var? Tanrı aşkı bu. Sadece aşkımın görkemi şaşırtıyor beni. Mihrap yerinde ama ben neredeyim bilemiyorum. Gençler dinlediklerini tartışmaya başladılar. Herkes anladığını söylüyordu ama belli ki pek anlamamışlardı dediklerini. Sadece Hasan Basri adındaki arkadaşları susuyordu. O sırada kahveye Ferhat da gelmiş, neler oluyor anlatmışlar, şimdi de ondan bir şeyler bekliyorlardı. Ferhat dinledi, dinledi. Dostlar, bu bizim kolay kolay anlayacağımız bir dil değil dedi. O aşk da herkesin anlayacağı bir aşk değil. Kendi işimizle uğraşalım. Biri Ferhat'a yüklendi. Neler diyorsun yahu? Ferhat, bu yüzden her gün biraz daha ölseydim. Anlardın ama deyince Hasan Basri, bana öyle geliyor ki sen çoktan ölmüşsün bu yolda Ferhat dedi. Ve bu kez herkes dağıldıktan sonra Hasan Basri kesin bir kararla Rabia'yı görmeye onun evine gitti. Yüreği yanıyordu Ferhat adına. Ona ağır bir yanıt vermişti hiç acımadan. Rabia akşamın çökmeye başlayan karanlığında onu doğal bir dostlukla karşıladı. Hasan Basri de hemen konuyu açtı. Konuştular uzun uzun. Rabia hep aynı şeyleri söyledi. Sonunda Hasan Basri, "Şu senin özel ilkelerini bana bir anlatır mısın? Merak ediyorum. Seni yorar mıyım yoksa?" "Neden olmasın?" dedi Rabia ve başladı konuşmaya. "Ben ibadeti muhabbete çevirmeye çalışıyorum. Korkuyu ise özleme, felsefeyi inanca, yaşamı önce barışa, sonra aşkı terennüm eden bir şiire dönüştürmeye çalışıyorum. Yaşam muhabbete dayalı ise kudret de Tanrı'dır. Kaza ve kadere karşı yalnız sevgimiz var. İbadetin esası ise yalnız aşktır. Bu söylenenleri yazmakta olan Hasan Basri başını kaldırdı ve "Evet, çok şükür seni anlıyorum," dedi. Biraz kırgın ya da yorgundu. "Ben şimdi gidip dostlarımı bulacağım, onlarla senin bu ilkelerini tartışmaya açacağım." O sabah hiç beklemiyordu ama kapı çalındı ve Dadı Hanım gülerek içeri girdi. "Dünya güzeli," diye başladı söze. "Sen akıllı, yürekli, bilgili bir kızsın. Benim efendimin sana olan özel ilgisini de biliyorsun. Ona karşı hizmette ve saygıda kusur etmemek için de azami dikkat harcıyorsun. Beni bugün olsun dinle, anlamamazlıktan gelme. Par yanıp par tütüyor oğlum." Kısa bir sessizlik oldu. Dadı söyleyip söylememek konusunda bir tereddütten sonra "Ve seninle evlenmek istiyor biliyorsun. Neden kabul etmiyorsun bunu?" diye sordu. Rabia birden yerinden doğruldu. Son derece ciddi, kararlı ama sert olmayan bir tavır ve tonda "Sen neler söylüyorsun anne? O efendi, ben köle. Böyle şey düşünülemez bile. Hem ben senden bunları dinlemek istemiyorum. Onun söyledikleri yetiyor bana. Affet beni, anamsın, affet." Kısa bir sessizlik. Dadı'dan umutsuz bir bakış. Sonra da son bir gayretle, "İyi de bir şey bilmiyorsun. Aşk kölelik efendilik tanımaz kızım," ifadesi. Rabia kararlı bir tavırla, "Ne olursa olsun böyle bir iş olamaz, mümkün değil asla." Yine kısa bir sessizlik, derin bir bakışma. Rabia neredeyse yalvarırcasına konuşuyordu. "Beni anlamaya çalış, lütfen." Dadı eve dönünce Ferhat'a verdiği söze uyarak yaptığı bu konuşmayı ona anlatıyor. Ferhat düşünceli ve sıkıntılı bir tavırda odayı arşınlamakta. Dadı karşısında ayakta. "Demek öyle," dedi. "İşte hepsini olduğu gibi anlattım. Allah yardımcın olsun evladım." Kısa bir sessizlik. Ferhat birden Dadı'ya döndü. "Belki de bir sevdiği var. Belki de." Ferhat birden Dadı'nın ellerine sarıldı. Acı çeken bir çocuk gibi. "İçim yanıyor Dadı, içim yanıyor. Hem de alev alev," dedi. O gece Ferhat Rabia'ya gider. Temkinli bir tavırda çevresine bakarak yürür. Rabia'nın kapısının önünde durur. Kapıyı vurup vurmamak konusunda kısa bir tereddüt geçirir. Sonra birden ani, kararlı bir hareketle eğilir, kapının tokmağını tutar. Meğerse kapı aralıktır. Rabia beyazlar içinde niyazdadır. "Beni kula kul etme Rabbim. Beni yalnız sana kul et. Beni senden gayrı her şeyden esirge Rabbim. Beni senin aşkınla öyle yak, öyle erit ki kimseler Rabia diye bir vücut görmesin, bulamasın," diye niyaz ederken Ferhat birden yıldırım çarpmışçasına ve acı çekercesine elleriyle yüzünü kapatır. "Böyle birine el süremem, olmaz. Benden ve cümle insanlardan bu kadar uzakta birine. Olmaz. Ayrıca ben erkeğim. Aşkıma aşk isterim. Arzuma yanıt isterim. Demek ki ona erişemeyeceğim. Erişemem. Öyleyse bitir bu işi Ferhat. Yoksa öleceksin, yanacaksın," diye diye evine döner. Gecenin çeşitli zenginliklerle ortalığı aydınlattığı sırada yatağında bir türlü uykuyu bulamayan Rabia fırladı kalktı. Üstüne bir hırka alıp dışarı çıktı. Bu harika ışık oyunlarının onu sakinleştireceğini biliyordu. Pişman değildi. Yalan oyun yapmamıştı ama Ferhat'ın üzüntüsüne o da üzülüyordu. Kapıya çıktığı zaman küçük bahçesinin alçak duvarları önünde ayakta duran bir adamın silüetini fark etti. Ama hiç korkmadı. Orada duranı hemen tanıdı. O da bu güzel gecede gökyüzünü ve yıldızları seyrediyordu. Belki de onu uykusunu kaçırttıran ve de habersiz gelen konuktu bu. "Bana inşallah Ferhat hakkında bir nasihat vermeye gelmedin," diye dua ederek onun yanına gitti ve "Hoş geldin dost," dedi. Gece ilerledi. Koca evren ışık oyunlarının koynunda dinleniyor. Ama sen neden ayaktasın Hasan Basri? Basri ağır ağır Rabia'nın yanına geldi ve tatlı yumuşak bir sesle. Evet dedi. Yıldızlar pırıl pırıl bu gece. Herkes uykuya dalmış yazık ki. Padişahlar saray kapılarını kapattırdılar. Ama ben senin kapının açık olduğunu biliyordum. Ancak böyle bir gecede vereceğin yanıtı bildiğim halde yüreğimi sana açabilirdim. Benim olmanı, elini bana vermeni, ikiye bir etmemizi ve yarımı bütünlememizi istiyordu yüreğim. Niyazım buydu. Olmayacağını bile bile öyle mi? Beni şaşırttın ama. Neden dedi Hasan Basri. Rabia hiç istifini bozmadan, ben sana kaç kez anlattım. Evlenmek ancak vücut ile birlikte olur. Ben ise sanırım yalnızca ruhumla yaşıyorum. Hasan Basri, evet ama sen bana her kim ki kapının önünde ısrarla durup kapıyı ısrarla çalarsa ve de sabırla beklerse o kapı ona açılır demedin mi bir gün? Seni anlayamıyorum Rabia, seni anlamıyorum dedi ve başını acı bir ifadeyle salladı. Rabia hiçbir ters davranışta bulunmadı. Sadece güler bir ifadeyle, sen dediklerimi anlamak istemiyorsun. Benim yaşamım, benim inançlarıma göre düzenlenmiş bir yaşam biçimidir. Ama sen bunu kabul edemiyorsun. Olabilir. Bu sadece seni ilgilendirir. Benim bedenimle, maddemle değil, ruhumla yaşadığımı anlaman o kadar güç bir olay değildi. Ama sen beni gördüğün her kadın gibi görmekte ısrar ediyorsun. Buna rağmen sen benim aziz, yüreği yüklü, adil dostlarımdan birisin. Öyle görmek istiyorum. Bu konuyu artık burada bitirelim. Oldu mu? Tanrı'nın bin bir güzelliği var. Yüzümüzü ona çevirelim. İkimiz de rahat edeceğiz o zaman, dedi ve konuyu kapattı. Ama Hasan Basri sözü kapatmak istemiyordu. Ben de senin gibi, dedi. Güldü. Belki de senden öğrendim. Dünyayı sevmiyorum. Aleyhinde konuşmaya da kıyamıyorum. Rabia, ah sevgili dost, şu atıp tuttuğun dünyayı ne kadar çok ve de öylesine seviyorsun hiç farkında olmadan. Ama o kadar seviyorsun ki söyleye söyleye bitiremiyorsun. Bana gelince senin gibi dedin de kim söyledi sana dünyayı sevmiyor diye. Ben onun sadece yakasını bıraktım. Hazreti Ali misali. Ben dünyanın sadece haramından değil, helalinden de yüz çevirdim. Vazgeçtim. İşte hepsi bu. Gerçekleri söylüyordu kendi açısından. Onun gerçeği buydu. Gerçekten. 11. ayrımın sonu. Sayfa 178.